Ayrım 2.
Hector'un durumu bunun tam tersi. Hasta olduğunu öne sürebilirdi ya da kendisinden daha güçlü biriyle karşılaşmak istemediğini. Belki yurttaşları alçaklıkla nitelendirirlerdi onu. Utanmaz olduğunu söyleyebilirler ya da Akilleus'u durduracak başka bir planı olup olmadığını sorabilirlerdi ona. Ama öyle ya da böyle kahraman olmayı geri çevirebilirdi hiç kuşkusuz. Çevresindekiler ona ne denli baskı yaparsa yapsınlar, öngörülen görevinden kaçmanın bir yolunu bulabilirdi mutlaka. İnsanların hiçbiri kahraman olmak için programlanmamıştı. Bu yüzden davranışın değeri var. Homeros da onun destansı yiğitliklerini coşkuyla anlatır. Ak karıncalardan farklı olarak Hector'un özgür olduğunu, bu yüzden değerini takdir ettiğimizi söyleyebiliriz. Böylece anahtar sözcüğe geldik. Özgürlük. Hayvanların, madenler ya da bitkiler demiyorum, oldukları gibi olmaktan başka türlü olmak ve doğanın onları programladığından başka bir şey yapmak ellerinde değildir. Yaptıkları şeyden ötürü eleştirilemez ya da övülemezler. Çünkü başka bir biçimde davranmayı bilmezler. Bu zorunlu düzenleniş hiç kuşkusuz onları birçok sıkıntıdan kurtarmaktadır. İnsanlar da belli ölçüde doğa tarafından programlandırılmışlardır. Su içmeye programlandırılmışız, çamaşır suyu içmeye değil. Ama bütün önlemlere karşın ölmek zorundayız. Daha az zorlayıcı ama benzer biçimde kültürel programa da belirleyicidir. Düşüncemiz ona biçim veren dilimiz tarafından belirlenmiştir. Dil bize dışarıdan verilmiştir, onu kişisel kullanımımız için biz icat etmedik. Davranış ölçüleri, söylenceler birkaç sözcükle söylersek, belli şeylere bağlılık, başka şeylere bağlanmamak, daha beşikten başlayarak kafamıza sokulmuştur. Bütün bunların belli bir ağırlığı vardır. Bizim oldukça kestirilebilir olmamızı sağlarlar. Örneğin az önce sözüne ettiğimiz Hector'u alalım. Doğal eğilimi onu koruma, sığınma ve işbirliği gereksinimi duyumsamaya götürüyordu. Bunların tümü de iyi ya da kötü. Troya'da bulunuyordu. Ona hoş bir biçimde eşlik eden karısı Andromak'la biyolojik bağlarla bağlı olduğu küçük oğlu Astyanatti'ye sevgi duyması da doğaldı. Kültür bakımından kendini Troya'nın bir parçası sayıyor. Troyalıların dilini, adet ve geleneklerini paylaşıyordu. Öte yandan çocukluğundan beri kentinin hizmetinde iyi bir asker olarak yetiştirmişlerdi onu. Ödlekliğin kötü bir şey olduğunu, insana yaraşmadığını söylemişlerdi ona. Halkına ihanet edecek olursa onu hor göreceklerini, bir biçimde onu cezalandıracaklarını biliyordu. Özetle, o da büyük ölçüde davrandığı gibi davranmaya programlandırılmıştı. Gene de canınız cehenneme diyebilirdi onlara. Kadın kılığına girip geceleyin Troya'dan kaçabilir ya da savaşmamak için hastaymış ya da deliymiş gibi yapabilir. Yahut Akilleus'un önünde diz çöküp Troya'ya en zayıf yerinden girmesine yardım edebilirdi. Kendini içkiye ya da düşmanınla savaşmamanı, sana bir tokat atarlarsa öteki yanağını çevirmeni söyleyen yeni bir din icat etmeye verebilirdi. Diyeceksin ki bütün bu tavırlar biraz tuhaf olurdu. Onun Hector olduğu ve aldığı eğitim göz önünde tutulursa, ama kabul etmelisin ki bunlar olanaksız varsayımlar değil. Oysa bir kunduzun petek dokuması ya da bir ak karıncanın topluluğu terk etmesi tuhaf değil, kesinlikle olanaksızdır. İnsanların ne yapacaklarından hiçbir zaman tam anlamıyla emin olunamaz. Oysa hayvanlar ve öteki doğal varlıklar konusunda emin olunabilir. Biyolojik ve kültürel bakımdan ne denli programlanmış olursak olalım, biz insanlar her zaman programda öngörülmemiş ya da en azından tümüyle öngörülmemiş. Bir şeyi seçme olanağına sahibizdir. Evet ya da hayır, istiyorum ya da istemiyorum diyebiliriz. Koşullar ne denli zorlarsa zorlasın, önümüzde hiçbir zaman tek yol yoktur, çeşitli yollar vardır. Özgürlükten söz ettiğim zaman şuna gönderme yapıyorum. Bizi ak karıncalardan, gelgitlerden, zorunlu ve değiştirilmez bir biçimde devinen her şeyden ayıran şey, istediğimiz her şeyi yapabiliriz demiyorum. Ama yalnızca tek bir şeyi yapmak zorunda da değiliz. Burada özgürlük üstüne iki şeyi sağlamca belirtmek yerinde olur. Birincisi, başımıza gelen şeyi seçmek konusunda özgür değiliz. Filanca gün belli ana babadan verili bir ülkede doğmuş olmak, kansere yakalanmak, bir araba kazasına uğramak, güzel ya da çirkin olmak, akaların kentimizi ele geçirmek istemeleri ve benzeri. Ama başımıza gelen şeye şu ya da bu biçimde tepki göstermekte özgürüz. Boyun eğmek ya da baş kaldırmak, modaya uygun giyinmek ya da ayılar gibi giyinmek, Troya'yı savunmak ya da kaçmak ve benzeri. İkincisi, bir şey yapmaya çalışmakta özgür olmak. Bunun ille de başarmakla hiçbir ilişiği yok. Özgürlük, ki olasılıklar arasında seçim yapmak demektir, her şeye gücü yeterlikle, insanın olanaksız da görünse her istediğini her zaman elde etmesi demek olurdu bu. Eş anlamlı değildir. Bu yüzden devinme yeteneğimiz ne denli çok olursa özgürlüğümüzden elde edebileceğimiz sonuçlar da o denli daha iyi olur. Everest'e tırmanmak istemekte özgürüm. Ama bozuk sağlığım ve tam anlamıyla hazırlıksız oluşum amacıma ulaşmamı kesinlikle olanaksız kılıyor. Öte yandan okuyup okumama konusunda özgürüm. Çünkü bunu çocukluğumda öğrendim. Benim için çok güç değil. Bazı şeyler benim isteğime bağlıdır. Bu özgür olmaktır. Ama her şey benim isteğime bağlı değildir. Yoksa her şeye gücü yeter olurdum. Çünkü dünyada benim gönlümce denetleyemeyeceğim birçok başka istemler, birçok başka zorunluluklar vardır. Ne kendimi ne de içinde yaşadığım dünyayı bilmezsem özgürlüğüm er ya da geç zorunlulukla çatışacaktır. Ama önemli olan bu yüzden özgür olmaktan vazgeçemeyeceğimdir. Canımı sıksa bile gerçekten de özgürlüğümü kısıtlayan birçok güçler vardır. Depremler, hastalıklar, zorbalıklar. Ama özgürlüğümüz de dünyanın güçlerinden biridir, bizim gücümüzdür. İnsanlarla konuşursan büyük çoğunluğun özgürlüğün kendisinden çok özgürlüğünü kısıtlayan şeylerin bilincinde olduklarının ayrımına varırsın. Özgürlük mü diyeceklerdir sana. Sen hangi özgürlükten söz ediyorsun? Televizyonla beynini yıkarlarken politikacılar bizi kandırır. Hile yaparken teröristler bizi tehdit ederken, uyuşturucular köleleştirirken, istediğin motosikleti alacak paran bile yokken, bir an düşünürsen böyle konuşulanların yakınıyormuş gibi göründüklerinin ayrımına varırsın. Ama gerçekte özgür olmadıklarını bilmekten memnundurlar. İçin için şunu düşünüyor olmalılar. Of, sırtımızdan bayağı yük kalktı. Özgür olmadığımıza göre başımıza gelenden sorumlu değiliz. Ama ben hiç kimsenin tam anlamıyla hiç kimsenin özgür olmadığına gerçekten inanmadığımdan, hiç kimsenin bir saatinin kör işleyişi ya da bir akkarınca işlevi görmeyi kabul etmediğinden kuşku duymuyorum. Belli koşullarda belli şeyler için özgürce seçim yapmak çok güç olduğundan, örneğin bir bebeği kurtarmak için alevler içindeki bir eve dalmak ya da bir zorbaya sağlamca karşı durmak gibi. İnsanın en kolay olanı yapmayı yiğit tuttuğunun bilincine varmama özgürlüğünün olmadığını söylemek daha yerinde olur. İtfaiyecileri beklemek ya da bizi köleleştirenin elini eteğini öpmek gibi. Ama derinlerde bir yerde bir şey durmamacasına "eğer isteseydin" der. Biri insanların özgür olduklarını yatsıdığında şu kanıtı öne sürmeni salık veririm sana. Antik çağda bir Romalı filozof insanların özgür olduklarını yatsıyan, yaptıkları şeyi yapmaktan başka seçenekleri olmadığını söyleyen bir arkadaşıyla tartışıyordu. Filozof eline bir değnek alıp olanca gücüyle onu dövmeye başladı. "Dur, yeter, bırak dövme beni" diyordu arkadaşı. Filozof bir yandan onu döverken bir yandan da us yürütmeyi sürdürüyordu. "Benim özgür olmadığımı, yaptığım şeyi yapmak zorunda olduğumu mu söylüyorsun yoksa? Öyleyse durmamı söylemek için boşuna soluğunu tüketme. Ben kendiliğinden deviniyorum." Filozof, arkadaşı onu dövmeyi özgürce durdurabileceğini kabul edinceye dek bir güzel dövdü onu. İyi bir kanıt ama yalnızca uç durumlarda kullan onu. Yalnızca askerlik sanatını bilmeyen arkadaşlarına karşı. Özet olarak canlı ya da cansız tüm öteki varlıklardan farklı olarak biz insanlar yeni çözümler bulabilir, bir ölçüde de olsa yaşam biçimimizi seçebiliriz. Bize doğru gibi görünen, yani bizim için uygun olan şeyi seçebilir, bize kötülüğü dokunacak ya da uygun düşmeyecek şeyden kaçınabiliriz. Ama seçme yeteneğimiz olduğu için yanılabiliriz de. Kunduzların, bal arılarının, akkarıncaların başına gelmez bu. Bu yüzden yaptığımız şey üstünde iyice düşünmeli, iyi seçim yapmamıza izin veren belli bir yaşama biçimi edinmeye çalışmalıyız. İşte bu, yaşamayı bilme ya da dilersen yaşama sanatı, ahlak dediğimiz şeydir. Bundan okumaya sabrın varsa daha sonraki sayfalarda söz edeceğiz. Şunları oku. Oysa dış bükey kalkanımı, ağır miğferimi indirerek mızrağımı duvara yaslayıp soylu Akilleus'a karşı gidersem, Elena'yı Atritlere geri vereceğime, onunla birlikte İskender'in iç bükey gemilerle Troya'ya girdiği her şeyi geri vereceğime söz verirsem, savaşın çıkmasının nedeni buydu, bu kentin sahip olduğu her şeye akılları ortak edeceğime, hiçbir şeyi gizlemeyeceğine, güzel kentimizin surları arasında sakladığı tüm malların bölüşüleceğine, yaşlıları ant içireceğime söz verirsem, ama ruhum ne öneriyor bana? İlyada 22. kitap. Özgürlük bir felsefe değildir, bir fikir de değildir. Belli anlarda iki kısa sözcüğü, evet ve hayır sözcüklerini, dile getirmemize yol açan bilincin bir devinimidir. Evet ve hayır. Bu sözcüklerin şimşek ışığı gibi bir an süren kısalığında insan doğasının çelişik göstergesi belirir. Octavio Paz, Öteki Ses. İnsan yaşamı, türünün örüntüsü yinelenerek yaşanmış olmaz. Yaşaması gereken insanın, herkesin, kendisidir. İnsan canı sıkılabilen, hoşnut olmayabilen, kendini cennetten kovulmuş gibi duyumsayabilen biricik hayvandır. Erik Fromm, Etik ve Psikanaliz. 2. Kurallar, alışkanlıklar, gelgeç istekler. Nereye vardığımızı kısaca anımsatayım sana. Yaşamaya elverişli şeylerle elverişli olmayan başka şeyler olduğu açıktır. Ama bunların hangileri oldukları her zaman açık değildir. Başımıza gelen şeye biz karar veremesek bile, başımıza gelen şey karşısında ne yapacağımızı seçebiliriz. Durumumuzun ak karıncaların erdemlerine sahip olan Hector'un durumuna en yakın olduğunu gereksiz alçak gönüllülüğe kapılmaksızın söyleyebiliriz. Bir şey yaparken o şeyi başka şeye yeğlediğimiz için yaparız ya da onu yapmamaktansa yapmayı yeğlediğimiz için. Peki o zaman her zaman istediğimizi yaptığımızı söyleyebilir miyiz? Tam da değil evlat. Kimi zaman koşullar kendimiz seçmediğimiz iki seçenek arasında bir seçim yapmaya zorlarlar bizi. Yani bazı durumlar vardır ki seçmemiş olmayı yeğlesek bile seçim yapmış oluruz. Bu konuyla uğraşan ilk filozoflardan biri Aristo, aşağıdaki örneği tasarlamış. Bir gemi bir limandan bir limana önemli bir yük taşır. Yolculuğun ortasında şiddetli bir fırtınaya tutulur. Görünen odur ki, gemiyi ve mürettebatı kurtarmanın biricik yolu önemli olması bir yana, çok da ağır olan yükü denize atmaktır. Kaptan aşağıdaki soruyu soruyor kendi kendine. Malları mı denize atmalıyım yoksa havanın düzeleceğini ve geminin fırtınaya dayanacağını umarak yükle birlikte Sintine'de fırtınayla yüz yüze mi gelmeliyim? Açıkça görülüyor ki yükü denize atarsa riski göze almaktansa böyle davranmayı yeğlediği için yapmış olacak bunu. Ama yükü denize atmak istediğini öne sürmek doğru olmaz. Aslında onun istediği gemi mürettebat ve yükle birlikte sağ salim limana varmaktır. Onun en çok işine gelen budur. Ne olursa olsun, fırtına koşullarında kendisinin ve mürettebatın canlarını kurtarmayı, nedenli değerli olursa olsun, yükü kurtarmaya yeğ tutar. Ne yazık ki o lanet olası fırtına dinmemiştir. Ama fırtına seçilmiş bir şey değildir. İstesin istemesin kendini ona zorla kabul ettirmiş, başına gelmiştir. Ama seçebileceği, onu tehdit eden tehlikede nasıl davranacağıdır. Yükü denize atar, bunu isteyerek yapar. Ama aynı zamanda da istemeyerek, yaşamak istiyordur. Kendini kurtarmak, ona bağımlı olan adamları kurtarmak, sonra da gemiyi kurtarmak. Ama yükten, onun getireceği kazançtan yoksun kalmak da istemiyordur. Bu yüzden sıkılı dişlerle vazgeçer bundan. Hiç kuşkusuz mallarının yok olmasıyla yaşamının yok olması arasında bir seçim yapma ikilemiyle karşı karşıya kalmamayı yeğlerdi. Ama başka seçeneği yoktur. Karar vermek zorundadır. hangisini daha çok istiyorsa onu seçecektir. Kendisine daha elverişli görüneni, onun özgür olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özgür olmaktan başka seçeneği yoktur diyebiliriz. Yüz yüze gelmeyi seçmediği bir durumda seçim yapmakta özgür. Güç ya da önemli koşullarda yapacağımız şey, üstünde düşünmek durumunda kaldığımız zaman herkesin de Aristo'nun sözünü ettiği kaptanınkine benzer bir durumda buluruz kendimizi. Kuşkusuz işler her zaman öylesine kötü değildir. Kimi zaman koşullar o denli dramatik değildir. Eğer sana yalnızca fırtınalı örnekler verirsem, şu pilot adayı gibi baş kaldırabilirsin. Uçuş öğretmeni sorar. Uçuyorsunuz. Ansızın fırtına kopuyor, motoru istop ettiriyor. Ne yaparsınız? Öğrenci yanıtlar. Öteki motorla devam ederim. İyi der öğretmen. Ama tutalım ki bir fırtına daha kopuyor, ikinci motoru da bozuyor. İşin içinden nasıl çıkarsınız? Ondan kolay ne var? Yedek motoru çalıştırırım. Ya o da başka bir fırtına yüzünden bozulursa, o zaman ne yaparsınız? Başka bir motorla devam ederim. Durun bakalım diye karşı çıkar öğretmen. Bütün bu motorları nereden çıkarıyorsunuz sorabilir miyim? Öğrenci istifini bozmadan yanıtlar. Siz fırtınaları nereden çıkarıyorsanız oradan. Ama biz aksilik üstüne aksilikleri bir yana bırakalım. Hava güzel olduğunda neye yarar ona bakalım. Genellikle insan bütün vaktini yapılması uygun olan ya da olmayan şeyleri düşünmekle geçirmez. Neyse ki yaşam yukarıda sözünü ettiğimiz zavallı geminin kaptanı gibi darboğazlara düşürmez bizi her zaman. İştenlikli olmak gerekirse eylemlerimizin büyük bir bölümünün hemen hemen otomatik olduğunu, sorunun çevresinde dönüp dolaşmadan onları görev gibi yaptığımızı kabul etmek zorundayız. Lütfen bu sabah yaptığını benimle birlikte anımsa. Olmayacak bir saatte çalar saat çaldı. Sen de içinden geldiği gibi onu duvara çalacak yerde çalmasını durdurdun. Yataylığın son değerli dakikalarının tadını çıkarmak için birazcık daha yatakta kaldın. Sonra çok geç olduğunu, otobüsünün bekleyemeyeceğini düşündün. Bu yüzden erdemli bir boyun eğişle kalktın. Dişlerini fırçalamaktan pek hoşlanmadığını biliyorum. Ama çok üstelediğim için esneye esneye fırça ve macunla buluşmaya gittin. Her sabahki rutinin bir parçasını oluşturduğu için neredeyse bilincine varmaksızın duş yaptın. Sonra sütlü kahveni içtin, kızarmış ekmekle tereyağı yedin her gün yaptığın gibi. Sonra evden çıktın. Zihninden matematik problemlerinin üstünden geçerek otobüs durağına doğru giderken, bugün yoklama yok muydu? Dalgın dalgın boş bir Coca-Cola kutusuna bir tekme attın. Sonra otobüs, okul ve bunun gibi. Bu eylemlerin her birini uzun uzun düşündükten sonra yaptığına inanmıyorum. Açıkçası, kalksam mı, kalkmasam mı, yıkansam mı, yıkanmasam mı, kahvaltı etsem mi, etmesem mi? İşte sorun bu. Gemisi batmak üzereyken yükü denize atmak ya da atmamak konusunda çarçabuk bir karar vermeye yeltenen zavallı komutanın duyduğu kaygı, senin bu sabah uykulu uykulu verdiğin kararlara pek benzemiyor. Neredeyse içgüdüsel olarak davrandın sen, fazla sorun yaratmadan. Temelde bu daha rahat, daha etkili değil mi? Zaman zaman insanın yapmak zorunda olduğu şeyi kafada fazla evirip çevirmek durdurucu olabilir. Tıpkı yürürken olduğu gibi. Ayaklarına bakıp, şimdi sağ, şimdi sol demeye koyulursan mutlaka ayağın sürçer ya da sonunda durursun. Ama şimdi geriye dönerek bu sabah kendi kendine sormadığın şeyi sormanı istiyorum. Yani yaptığım şeyi niçin yaptım, niçin böyle davrandım da şöyle davranmadım ya da başka herhangi bir biçimde. Sanırım bu araştırma seni biraz sabırsızlaştıracak. Hadi, niçin sabahları 7.30'da kalkmak, dişlerini fırçalamak, okula gitmek zorundasın? Bunu sana ben soruyorum. Ben ki bunu yapmanı istiyorum. Seni buna zorlamak için bin yoldan tehditler ya da vaatlerle kafanı şişirip duruyorum. Yataktan çıkmasaydın küçük bir kıyamet koparırdım. Yıkanmak ya da yemek yemek gibi bazı davranışları beni düşünmeksizin yapıyorsun. Neden insanın yataktan kalkınca yapması gereken işler var? Herkes yapıyor bunları değil mi? Hava çok sıcak olsa da insanın sokağa donla çıkmaması pantolon giymesi gibi. Otobüse binmeye gelince saatinde yetişmek için başka seçeneğin yok. Çünkü okul yürüyerek gitmek için fazla uzak, Bense her gün senin sabah akşam gidiş dönüş taksi paranı ödeyecek kadar varlıklı değilim. Peki ya Coca-Cola kutusuna attığın tekme? Bunu yapıyorsun çünkü bunu yapmak istiyorsun. Sabahki davranışlarını yöneten çeşitli güdülere biraz ayrıntılı olarak bakalım. Güdü sözcüğünün bu bağlamda kazandığı anlamda ne demek olduğunu biliyorsun. Bir şey yapmak için sahip olduğun ya da en azından sahip olduğuna inandığın neden, biraz düşündüğünde davranışının en kabul edilebilir açıklaması, tek sözcükle "bunun için yapıyorum" sorusuna aklına gelen en iyi yanıt. Davranışlarının dürtülerinden birisi sana şu şeyi yapmanı söylüyor olmam. Bu dürtülere kurallar diyelim. Kim zaman dürtü, belirli bir davranışı her zaman yapmaya alışkın olmandır. Onu hiç düşünmeden yinelersin. Çevrendeki herkesin böyle alışkanlık olarak davrandıklarını görürsün. Bu dürtülerin tümüne alışkanlıklar diyelim. Başka durumlarda, örneğin Coca-Cola kutusuna attığın tekme. Bu dürtü, dürtü olmayışı, bu davranışta bulunmak için duyduğun katıksız istek gibi görünüyor. Bu davranışların nedenine gel geç istek diyebilir miyiz? Daha kabaca işlevsel olan dürtüleri, yani seni başka bir şeyi elde etmek için bir araç olarak yaptığın davranışlara iten dürtüleri bir yana bırakıyorum. Sokağa çıkmak için pencereden atlamaktansa merdivenden inmek, pencereden atlamak, okula gitmek için otobüse binmek, sütlü kahve içmek için bir fincan kullanmak ve benzeri. Kendimizi ilk üç tip dürtüyü incelemekle sınırlandıracağız. Yani kurallar, alışkanlıklar ve gelgeç istekler. Bunların her biri davranışını şu ya da bu doğrultuda yönlendirir. Yapabileceğin onca şey varken seçimini neden o şey üstünde yaptığını az çok açıklar. Aklıma gelen ilk soru şu. Bu dürtülerin her biri nasıl ve nedenli güçlü olarak seni davranmaya itiyor? Bütün koşullarda bunların tümünün de ağırlıkları aynı değildir. Okula gitmek için yataktan kalkmak, dişlerini yıkamaktan, duş yapmaktan, hele hele Coca-Cola kutusuna tekme atmaktan daha zorunludur. Öte yandan, pantolonunu ya da hava çok sıcaksa şortunu giymek okula gitmekten daha zorunlu değil midir sence? Sana söylemek istediğim her tür dürtünün kendi ağırlığı olduğu, seni kendi biçiminde koşullandırdığı. Örneğin, kuralların gücü en azından bir ölçüde, bana boyun eğmezsen korkunç misillemelerde bulunacağım korkusundan kaynaklanmaktadır. Ama sanırım aynı zamanda sevgiden. Koyduğum sınırlara duyduğun güvenden de güç alır. Bunlar sana buyurduğum şeyin seni korumak için, seni daha iyi kılmak, ya da burun kıvırarak dene geldiği gibi senin iyiliğin için olduğunu düşünmeye iter seni. Sonra gerektiği gibi boyun eğersen karşılığında bir ödül beklersin. Haftalığının artması, armağanlar ve benzeri. Öte yandan alışkanlıklar belli koşullarda rutine göre ve başkalarının çıkarlarına ters düşmeyecek biçimde davranmanın rahatlığının, yani insanların yaptığı baskının sonucudurlar. Alışkanlıklarda da belli kurallara bir çeşit boyun eğiş vardır. Bir başka örnek olarak modayı alalım. Arkadaşların onları giyiyor diye onların arasında uyumsuz kalmamak için ne çok yelek, boyun atkısı, ayakkabı, kabaralı giysiler giymek zorunda kalıyorsun. Kurallarla alışkanlıkların ortak bir özellikleri vardır. Dışarıdan gelirler, izin istemeksizin zorla dayatırlar kendilerini. Oysa gelgeç istekler içeriden gelirler. Kimsenin buyruğu olmaksızın, kimseye öykünmeden kendiliğinden ortaya çıkarlar.